Eğer okulda öğretilen fen derslerini şöyle bir hatırlıyorsan, o besin zincirinin basit merdiven gibi olan şemasını kesinlikle gözünün önüne getirebilirsin. Hani şu meşhur okların hep tek bir yöne doğru gittiği sayfadaki o dümdüz çizim.
Evet. O meşhur ot, çekirge ve kurbağa üçlüsü.
Aynen öyle. Şöyle bir düşün. Güneş enerjisi ota gelir, ot çekirgeyi besler, çekirgeyi kurbağa yer, kurbağayı da yılan yutar. Her şey ne kadar da düzenli, ne kadar net ve risksiz değil mi? Tıpkı bir merdivenin basamaklarını çıkmak gibi.
Kesinlikle. Yani dışarıdan bakınca harika bir sistem gibi duruyor.
Peki ya sana, doğayı ve çevremizi anlamamız için bize yıllarca ezberletilen bu düz çizgi fikrinin başından beri tamamen yanlış bir kurgu olduğunu söylesem?
Bu gerçekten büyük bir iddia.
Öyle. Ama daha da ileri gidiyorum. Ya bu son derece masum görünen yanılsama bizim yaşadığımız dünyayı algılayışımızda inanılmaz tehlikeli bir ekolojik körlük yaratıyorsa, işte bu derinlemesine incelememizde seninle birlikte zihnimizdeki bu çok temel arızayı masaya yatıracağız.
Çok heyecan verici bir konu. Kaynaklarımız da epey sağlam aslında.
Evet, elimizde 2026 yılında araştırmacı Emin Demirci tarafından International Society That Learn Journal'da yayımlanan oldukça çarpıcı bir makale var. Bu makale, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli, yani kısa adıyla TYMM'nin Fen Bilimleri programında kurguladığı yepyeni bir okul dışı öğrenme etkinliğinin anatomisini çıkarıyor. Konusu da besin zincili ve nedensellik.
Ve hemen belirteyim, o uzun akademik başlığın arkasında sadece ortaokul öğrencilerinin fen dersinde ağaçlara bakıp not alması yatmıyor. İşin rengi çok daha farklı.
Değil mi? Yani çok daha derin bir mesele var ortada.
Kesinlikle öyle. Makalenin detaylarına indikçe hepimizin, yani şu an yetişkin hayatlarımızı sürdüren bizlerin bile karmaşık sistemleri nasıl da yanlış algıladığımıza dair sarsıcı bir ayna tuttuğumu görüyoruz. Doğayı duvara asılmış hani o statik bir tablo gibi algılama eğilimimiz var bizim. Oysa bu çalışma o tabloyu yırtıp arkasında sürekli işleyen, böyle sürekli nefes alan o devasa ağı görmemizi sağlıyor.
Peki çözüm ne? Yani çocukları ormana götüren o yeni eğitim modeline falan geçeceğiz ama önce zihnimizdeki bu çatlağın tam olarak ne olduğunu konuşalım istiyorum.
Tabii en temele inelim.
Makale, insanların besin zincirini hiyerarşik ve statik bir yapı olarak gördüğünden bahsediyor ve buna bir isim veriyor. Doğrusal nedensellik, yani zincirin sadece bir tek yönü var, her şey sırayla oluyor gibi bir algı bu.
Aynen öyle. Doğrusal nedensellik algısında sorun tam olarak şudur. Diyelim ki sistemin bir halkası koptu. Belirli bir kurbağa türü yok oldu mesela.
Tamam.
Beynimiz hemen şunu varsayar. Sadece o kurbağayı yiyen yılanlar etkilenecek. A olayı sadece B'ye etkiler. Nokta. Konu kapanır.
Ama gerçekte işler pek öyle yürümüyor sanırım.
Hiç öyle yürümüyor hem de. Uluslararası literatürde sistem düşüncesi olarak adlandırılan gerçek işleyiş bambaşka. Doğadaki yapı düz bir çizgi olamaz. İnanılmaz derecede karmaşık, dolaylı etkilerle dolu bir yapıdır bu.
Bir de geri bildirim döngüleri var tabii.
Kesinlikle. Geri bildirim döngülerinin birbirini tetiklediği, her bir parçanın diğerine muhtaç olduğu, makalede de çok güzel ifade edildiği gibi uyumlu bir bütündür doğa.
Yani bir göldeki sivrisinekleri zehirleyip yok edersen sadece sivrisinekler ölmez diyorsun.
Aynen öyle. O sineklerle beslenen balıklar aç kalır, balıklar azalınca göldeki yosun miktarı bir anda patlar, yosunlar sudaki oksijeni tüketince de koca göl biyolojik olarak ölebilir.
Oha, vay canına. Tamam, bunu biraz açalım. Çünkü doğrusal düşünmeye o kadar alışmışsınız ki bu bahsettiğin uyumlu bütün veya sistem düşüncesi kavramları kulağa ister istemez biraz soyut gelebiliyor. Bu aslında benim çok sevdiğim o meşhur Jenga oyununa benziyor.
Aa, evet, çok doğru bir benzetme.
Şöyle düşün, masanın üzerinde duran bir Jenga kulesi var. En alttan veya ortadan bir tahta bloğu çektiğinde sadece onun hemen üstündeki blok etkilenmiyor ki.
Bütün kule sallanır.
Kesinlikle. Bambaşka yerlerdeki ağırlık merkezleri bozulur ve hatta bazen kule hiç beklemediğin bir anda gürültüyle tamamen çöker. Ama benim anlamadığım şey şu.
Nedir?
Boğanın bir jenga kulesi gibi çalıştığını içten içe hepimiz bir yerlerde biliyoruz bence. Peki beynimiz neden o jenga kulesindeki görünmez bağları hissetmekte bu kadar zorlanıyor da gidip o baştaki düz çizgiyi arıyor sürekli?
Çok haklı bir soru. Sebebi tamamen evrimsel aslında. İnsan beyni karmaşadan kaçmaya ve enerjiyi korumaya programlıdır. Basitleştirmeyi, kategorize etmeyi ve her zaman kestirmeden gitmeyi severiz.
Tembeliz yani biraz, öyle mi?
Biraz öyleyiz, evet. Bilişsel yükümüzü hafifletmek için olayları A'dan B'ye giden düz yollar olarak kodlarız kafamızda. Düşünsenize, hani bir sınıftasınız, tahtaya çizilen o statik iki boyutlu oklar insana müthiş güven verir. Çocuk o şemaya bakar ve tamam der, ben bunu anladım.
Ama aslında anlamamış oluyor.
Aynen. Literatürdeki çalışmalar geleneksel sınıf içi öğretimin bu yanılgıyı kırmada ne yazık ki tamamen yetersiz kaldığını çok net gösteriyor. Öğrenciler sınavı başarıyla geçiyorlar ama bir halkadaki değişimin tüm o ekosistemi nasıl çökerteceğini zihinlerinde haritalandıramıyorlar.
Çünkü doğa dört duvar arasında okunacak bir metin değil, değil mi?
Kesinlikle değil. Dokunarak, hata yaparak, yeri geldiğinde kirlenerek deneyimlenmesi gereken sürekli değişen canlı bir yaşantı.
Peki o zaman, madem kitaplardan okumak, o tahtadaki iki boyutlu oklara bakmak bu jenga körlüğünü iyileştirmiyor, biz bu çocuğun beynini bu devasa ağı görecek şekilde nasıl yeniden kablolayacağız?
İşte çözüm tam da burada başlıyor.
Makale tam bu noktada çok radikal bir hamle yapıyor ve çocukları alıp sınıftan dışarı çıkarıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7. sınıflarda uygulanan TYMM, yani Türkiye Yüzyılı Marif Modeli devreye giriyor.
Evet, bu modelin yaklaşımı gerçekten çok yenilikçi.
Yalnız burada sana bir şey soracağım. Ben makaleyi okurken bir ifadeye fena halde takıldım. Modelin vizyonu için şöyle bir tanım yapılmış. Bilimsel bilgiyi hikmet temelli bir eyleme dönüştürmek.
Hı hı.
Yani bu çok fiyakalı, çok ağır bir akademik jargon gibi geldi bana. Bu gerçekten ne anlama geliyor? 12 yaşındaki bir çocuktan hikmet temelli eylem beklemek tam olarak nedir Allah aşkına?
Haklısın. Dışarıdan bakınca o terim gerçekten çok ağır duruyor. Ama sahaya indiğinde karşılığı son derece pratik ve anlaşılır. Şöyle düşün, çocuğa fotosentezin kimyasal formülünü ezberletmek bilgidir.
Tamam.
Ama o çocuğun dalından koparılmış bir yaprağın ekosistemdeki oksijen dengesinde ne anlama geldiğini içselleştirmesi,
evet,
ve o tırtılın hayatta kalma mücadelesini anlayıp o yaprağı koparmaktan tamamen vazgeçmesi işte o hikmet temelli eylemdir.
Vay be, yani mesele sadece bilmek değil, ona göre davranmak.
Kesinlikle. Çevre sorunlarının böyle küresel bir krize dönüştüğü bir çağda eğitimin sadece şunlar bitkidir, şunlar hayvandır diye dürdüz bilgi aktarması hiçbir işe yaramıyor artık. Erdem ve eylem arasında bir döngü kurulmalı. Çocuk o sürdürülebilir yaşamı kitaptan okumayacak, bizzat hissedecek.
O halde haydi şu 80 dakikalık meşhur etkinlik sırasında evresine gidelim. Çünkü makalede tasarlanan bu okul dışı etkinlik çocuklara öyle hadi etrafta biraz koşun, temiz hava alın tarzı sıradan bir pikniğe çıkarmıyor anladığım kadarıyla.
Hiç alakası yok. Son derece planlı bir süreç bu.
Ormanda, botanik bahçesinde veya büyük bir parkta tam 80 dakika geçiriyorlar. Öğrenciler 4-5 kişilik ekoloji araştırma gruplarına ayrılıyor ve dikkat et, hepsine çok spesifik roller veriliyor.
Evet, gözlemci, kayıtçı, görselleştirici ve sorgulayıcı rolleri.
Açıkçası itiraf etmeliyim, burası bana biraz yapay geldi ilk başta. Neden çocukları böyle rollere bölüyoruz ki? Neden hepsi birden etraftaki böceklere, ağaçlara bakmıyor? Yani bu görev dağılımı gerçekten nasıl bir fark yaratıyor olabilir?
Çok yerinde bir şüphe bu aslında. Neden hepsini serbest bırakmıyoruz sorusu akla hemen geliyor. Çünkü az önce konuştuğumuz o bilişsel yük meselesi tekrar devreye giriyor.
Nasıl yani?
Herkes her şeye bakarsa kimse hiçbir şeyin derinine inemez. Bu tamamen pedagojik bir strateji. Gruptaki gözlemci örneğin sadece yerdeki çürümüş bir kütüğü veya ısırılmış bir yaprağı bulmaya odaklanıyor. Sadece türleri arıyor.
Anladım. Herkesin odak noktası daraltılıyor.
Aynen öyle. Sonra kayıtçı, gözlemcinin bulduklarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği çalışma yaprağına işleyerek o veriyi somutlaştırıyor. Görselleştirici ise o anın fotoğrafını çekiyor ya da hızlıca bir taslağını çizip çevresel bağlamı donduruyor.
Peki ya sorgulayıcı Ola diyor sırada?
Asıl sihir orada işte. Sorgulayıcı yani analizci rolündeki öğrenci diğerlerinin topladığı o ham veriyi alıp sürekli neden diye soruyor. Bu sistem sayesinde çocuklar kendi aralarında bir mikro ekosistem kurmuş oluyorlar. Birbirlerinin bulgularına itiraz edip tartışıyorlar.
O zaman onlar sadece ormanda gezinen birer öğrenci değil, tam anlamıyla saha dedektifleri oluyorlar diyebiliriz.
Kesinlikle. Zaten çalışma formunda da bölümün adı doğrudan saha dedektifliği olarak geçiyor.
Çok havalıymış. Yani sadece bir böcek ya da çiçek aramıyorlar, sanki böyle bir suç mahalline girmiş gibi kanıt topluyorlar.
Hı hı.
Yarı yarıya yenmiş bir yaprak, toprağa düşmüş bir kuş tüyü ya da çürüyen kütüğün üzerindeki mantarlar, bunların hepsi o devasa Jenga kulesinin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu gösteren cinayet mahalli ipuçları gibi.
Aynen öyle. Sınırları önceden belirlenmiş bir alanda 10 dakika serbest keşif yapıyorlar. Ardından 30 dakika boyunca üretici, tüketici ve ayrıştırıcı ilişkisine dair kanıtları topluyorlar. Ama iş ipucu bulmakla bitmiyor.
Ne oluyor sonra?
Bir sonraki 20 dakikalık dilimle yerinde tartışma seansı başlıyor. Buldukları kanıtın bizim o bahsettiğimiz sistem düşüncesine nasıl dönüştüğünü tartışıyorlar ki bu çok daha kritik bir aşama.
Evet, makaledeki o meşhur nedensellik laboratuvarı kısmı. Bak, bence tüm bu incelediğimiz çalışmanın kalbi burası.
Çok doğru bir tespit.
Isırılmış bir yaprak bulmak 12 yaşındaki bir çocuk için çok eğlenceli olabilir. Ama bunu o derin sistem kavrayışına bağlayan şey nedir? Çalışma yaprağı onlardan doğrudan neden sonuç bağları kurmalarını istiyor sahaya bakıp.
İşte sistemin mekanizması tam burada tıkır tıkır işlemeye başlıyor. Öğretmen araya giriyor ve çalışma formundaki yapılandırılmış sorularla onların zihinlerini adeta kışkırtıyor.
Ne soruyor mesela?
Diyor ki, eğer buradaki bitki türü tamamen yok olsaydı, şurada gözlemlediğiniz çekirge bu durumdan nasıl etkilenirdi? Veya daha karmaşık senaryolar sunuyor. Sistemdeki bir canlıyı zihinsel olarak çekip çıkarmaları isteniyor.
Anladım.
Çocuklar sahadaki o canlı kanıta bakarken, görünmeyen o ihtimalleri, yani o yokluğun yaratacağı zincirleme felaketi düşünmeye zorlanıyorlar.
Kesinlikle harika bir yöntem. Ama burada bir noktaya daha takıldım ben. Makalede sistemin görünmez kahramanları olarak adlandırılan bir grup var. Ayrıştırıcılar, yani topraktaki şu bildiğimiz mantarlar veya bakteriler.
Evet, sistemin temizlik işçileri.
Öğretmen çocuklara eğer bu ayrıştırıcılar tamamen silinseydi sistem nasıl çökerdi diye soruyor. Şimdi dürüst olalım, 12 yaşındaki çocuklar, aklı muhtemelen bir sonraki teneffüste oynayacağı maçta olan çocuklar, topraktaki bakteriler üzerine gerçekten böyle felsefi bir endişe duyabilir mi? Yani çocuklar orada sadece çamurla falan oynamıyor mu aslında?
İlk bakışta öyle sanıyoruz. Ama çocukların zihni bu bağlantıları kurmaya bizim düşündüğümüzden çok daha yatkındır. Yeter ki doğru çerçeveyi sunun onlara.
Nasıl bir çerçeve mesela?
Ayrıştırıcıların olmadığı bir senaryoyu düşündürtmek için öğretmen onlara ormanın zeminine bir bakın der. Eğer bunlar olmasaydı o ölü yapraklar ve hayvan leşleri nereye gidecekti diye sorar.
O zaman işin rengi değişir tabii.
Kesinlikle. Çocuk birden etrafının çöp dağlarıyla kaplanacağını hayal eder, toprağın yeni bitkiler için mineral bulamayacağını, sonunda güneş ışığını alan otların bile büyüyecek toprak bulamayacağını idrak eder. Mantar soyut bir kavram olmaktan çıkıp kendi üstüne bastığı toprağın fedakar işçisine dönüşür.
Vay canına, çok mantıklı. Yani çocuklar doğanın tam kalbinde elleri o toprağa değdiğinde o düz çizginin aslında birbirine kapalı, kusursuz bir döngü olduğunu o an anlıyorlar.
Aynen öyle. Doğrusal mantığın o dar koridorundan çıkıp devasa ağın kendisini görüyorlar. Bir de makalede şuna çok dikkat çekilmiş, etkinliğin tamamı öğretmenin tepeden dikte etmesiyle geçmiyor, ciddi bir serbest zaman bırakılmış.
Bu neden bu kadar önemli sence?
Çünkü bu çok stratejik bir hamle. Fen eğitiminde öğrencilerin kendi ilgi alanlarına göre doğada öğretmensiz ve talimatsız biraz baş başa kalmaları o içsel motivasyonlarını inanılmaz bir hızla artırır.
Kendisi keşfediyor çünkü.
Evet. O ağaca kendi isteğiyle dokunur, bir karıncanın yolunu tamamen kendi merakıyla takip eder. Çocuğun doğayla o kişisel bağı kurduğu an işte tam o serbest zamandır. Ki Milli Eğitim Bakanlığı da bu vizyonu desteklemek için çok güzel bir adım attı.
EBA platformundan bahsediyorsun sanırım.
Evet, Ocak 2026'da okul dışına öğrenme.eba.gov.tr adında bir platform kuruldu. Bu sayede Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenler bu tarz etkinliklerin rotalarını ve saha formlarını paylaşarak çok devasa bir öğrenme ekosistemi yaratmış oldular.
Tamam, diyelim ki her şey kusursuz işledi. Ormanda o aradığımız aha anları yaşandı, dedektiflik hakkıyla yapıldı ve herkes halinden gayet memnun.
Hı hı.
Fakat bu çocuklar otobüse binip evlerine döndüklerinde veya ertesi gün sınıfa girip o floresan ışıkların altındaki sıralarına tekrar oturduklarında ormanda yaşanan bu aydınlanmanın uçup gitmesini nasıl engelleyeceğiz? Biz bu deneyimi geçici bir piknik olmaktan çıkarıp kalıcı bir dünya görüşüne nasıl dönüştüreceğiz?
İşte makaledeki etkinlik sonrası aşamasının yani o sınıfa dönüşteki büyük finalin bütün amacı bu zaten. Sahada elde edilen o parçalı ve dağınık verilerin sınıf ortamında sistemleştirilip akademik bir kazanıma kilitlenmesi gerekiyor.
Bunu nasıl yapıyorlar peki pratikte?
Öğretmen sınıftaki büyük panonun önüne geçiyor. Öğrencilere sahada gördükleri üretici, tüketici ve ayrıştırıcıların yer aldığı 40-50 adet karışık görsel kart dağıtıyor. Sonra da her gruba renkli ipler ve raptiyeler veriyor.
İpler ve raptiyeler mi? Ne yapacaklar bunlarla?
Öğrencilerden bu canlıları panoda birbirine bağlamaları isteniyor. Güneşten ota sarı bir ip çekiyorlar. Ottan çekirgeye yeşil, çekirgeden kurbağaya mavi bir ip uzanıyor.
O sınıf panosunu şu an resmen gözümün önüne getirebiliyorum. Kırmızı, yeşil, mavi iplerin birbirine girdiği, her canlıdan diğerine uzanan o devasa karmaşık ağ, düz çizgi yanılsamasının fiziksel olarak paramparça edildiği an işte o an olmalı.
Kesinlikle. Bu görsel harita, besin zincirinin bir çizgi değil, tamamen kapalı ve birbirine bağımlı bir döngü olduğunun ispatı oluyor. Ama işin en vurucu kısmı ne biliyor musun?
Ne?
Öğretmen, o karmaşık ağın içinden rastgele bir kartı, örneğin mantarları temsil eden ayrıştırıcı kartını panodan birden söküp alıyor.
Yok artık. E ipler ne oluyor o zaman?
O karta bağlı olan onlarca renkli ip bir anda gevşiyor, diğer kartlar patır patır aşağı sarkıyor, o muazzam ağ çocukların gözü önünde fiziksel olarak çöküyor. Jenga kulesinin yıkılması gibi düşün. Sistemi ayakta tutan şeyin o görünmez bağları olduğunu iliklerine kadar hissediyorlar.
Bu gerçekten muazzam bir görsel metafor. İplerin gevşemesi, tüm o sistemin bir anda çökmesi. Fakat etkinliğin sonunda çocuklardan bir yansıtıcı günlük yazmaları isteniyor makalede.
Evet.
Ve orada öyle bir soru var ki okuduğumda beni benden aldı resmen. Diyor ki, bugün gözlemlediğim ekosistemi 50 yıl sonra aynı dengede görmek için bir ekosistem koruyucusu olarak hangi somut adım atmalıyım?
Çok güçlü bir soru.
Gerçekten çok şiirsel, kulağa da harika geliyor ama biraz gerçekçi olalım. Yani 12 yaşındaki bir çocuktan 50 yıllık bir perspektif beklemek sence de biraz fazla iyimser bir pedagoji değil mi?
İlk bakışta fazla ütopik görünebilir. Anlıyorum bu itirazı. Ama buradaki amaç çocuğun kalkıp bir devlet politikası falan yazması değil ki. Amaç tamamen kimlik inşası. Bilginin o hikmet temelli eyleme dönüştüğü son nokta burası.
Yani zihniyetini değiştirmek.
Aynen. Çocuğun dışarıdan doğayı izleyen pasif bir gözlemci rolünden çıkıp o sistemin kaderinden sorumlu bir paydaş olduğunu fark etmesini sağlamak istiyoruz. 50 yıl sonrasını düşünmek çocuğu o anki anlık dürtülerinden kurtarır.
Doğru.
Sürdürülebilirlik kelimesi kitaptaki sıkıcı bir terim olmaktan çıkıp çocuğun 50 yıl sonrasındaki o ormana verdiği şahsi bir söze dönüşüyor.
Peki, bizi dinleyen sana sesleniyorum. Şu an bu yolculuğu dinlerken elindeki kahve bardağına, oturduğun sandalyeye veya cebindeki akıllı telefona şöyle bir bak. Tüm bunlar senin için ne anlama geliyor?
Evet, günlük hayatımızla bağlamak lazım.
Duyduğumuz o orman, panodaki o raptiyeler ve ipler sadece bir müfredat konusu değil. Bu senin marketten aldığın ürünlerle, arabana koyduğun yakıtla, geri dönüşme atmaya üşendiğin o plastik şişeyle nasıl bir ilişki kurduğunla doğrudan ilgili.
Çok haklısın.
O sınıftaki panoda sallanan renkli iplerden birinin ucu aslında tam olarak senin elinde. Bizim kendi eylemlerimiz de o uyumlu bütünün içinde bir yerleri sarsıyor veya güçlendiriyor.
Zaten eğer hayatı ve ekolojiyi doğrusal zanneden bir zihniyetle yaşarsak, benim attığım çöp sadece beni bağlar deriz. Sadece kendi kapımızın önünü temizleriz ve gerisini umursamayız.
Hı hı.
Ama eğer sistem düşüncesiyle bakarsak, yere attığımız o ufacık plastiğin topraktaki ayrıştırıcıdan, yeraltı sularına, oradan da akşam yediğimiz yemeğe kadar o görünmez iplerle bize nasıl geri döndüğünü idrak ederiz. Emin Demirci'nin bu tasarımı, bireyi pasif gözlemcilikten çıkarıp onu bilinçli bir sistem kaşifi yapıyor.
O halde yavaş yavaş toparlayalım bu keşif yolculuğunu. Başlangıçtaki o düz çizgi kolaycılığından, A eşittir B yanılgısından kurtulduk, ormana girdik, ellerimizi çamura buladık, kanıtlar toplayarak o saha dedektifliğini yaptık.
Ve ardından o karmaşık bütünün iplerini sınıfta yeniden ördük.
Kesinlikle. Gerçekten de doğa bizim zihnimizde uydurduğumuz o iki boyutlu şemalardan çok daha zeki, çok daha dolambaçlı bir yapıda. Doğanın Jenga kulesi her an yeni bir denge kurmaya çalışıyor.
Ve bu yeni eğitim yaklaşımı çocuklara kuleyi sakın devirmeyin demekle yetinmiyor. O kulenin temelindeki statiği bizzat hissettiriyor. Çekilen her bir bloğun en tepedeki dengeyi nasıl bozacağını kavratıyor onlara.
Bilgiyi ezberden çıkarıp eyleme dönüştürüyor yani.
Kesinlikle öyle.
Fakat bu incelemeyi kapatmadan önce aklıma bu makalenin sınırlarının çok ötesine geçen biraz da kışkırtıcı bir soru takıldı. Üzerine düşünmeden edemiyorum.
Nedir o? Merak ettim bak şimdi.
İncelediğimiz bu kaynak tamamen biyolojik ekosistemlere odaklanıyor. Ormanlara, bitkilere, mantarlara falan. Ancak sence bu doğrusal nedensellik yanılgısı bizim modern, dijital hayatlarımız için de geçerli olamaz mı?
Nasıl yani?
Şöyle düşün, hayatımızdan sadece tek bir uygulamayı veya teknolojiye, mesela akıllı telefonlarımızı, aniden çekip çıkarsaydık, sence sadece mesajlaşma alışkanlığımız mı değişirdi, yoksa henüz haritasını bile tam çıkaramadığımız koca bir sosyal ekosistem, tıpkı alttan bloğu çekilmiş bir Jenga kulesi gibi yıkılıp bambaşka bir şekil mi alırdı?
Vay canına, bu gerçekten muazzam bir bağlantı oldu. Çünkü sistem düşüncesi sadece doğada işlemiyor. İnsanların kurduğu bu yapay ağlarda da tam olarak aynı prensiple çalışıyor. Eğer o telefonu çekip alırsan, küresel ticaret ağları, arkadaşlık ilişkilerimiz, zaman algımız, hatta beynimizin dopamin salgılama süreçleri bile birbirine bağlı ipler gibi çekilir ve kopar.
Değil mi? Yani biyolojik ormanlardan tut dijital ağlara kadar aynı körlüğü yaşıyoruz aslında.
Maalesef öyle. Aynı doğrusal yanılgının içindeyiz hepimiz.
Öyleyse belki de hepimiz sadece ormanda dolaşırken değil, kendi hayatlarımızın o görünmez ekosistem ağında da biraz saha dedektifliği yapmalıyız. Hayatımızdaki hangi alışkanlığın, hangi görünmez iplerle nerelere bağlı olduğunu bulmak için o ipleri takip etmeliyiz.
Kesinlikle katılıyorum. Kendi iplerimizi keşfetme vakti geldi bence de.
O halde bir sonraki derinlemesine incelememize kadar etrafındaki o görünmez bağları aramaya, o iplerin nereye gittiğini sorgulamaya devam et. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.